Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar Şahin, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?
Çok güzel gidiyor. Ben biliyorsun seri girişimciyim ama yazılımcıyım aslında. Remotim'de kod yazmadım ama Remotim öncesine kadar çok yoğun kod yazan bir insandım. Remotim'de de biz uluslararası bir ödeme sistemleri yapmıştık. İnsan kaynakları yönetimi yapmıştık. Onu Gusto'ya sattık. Şimdi ben Gusto'da tam zamanlı çalışıyorum. Orada da 3-4 tane projemiz var. Ve çok büyük bir ekip kurmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Çünkü Gusto'ya biz görüşmelere başlarken biz aslında onlara Türkiye talentını sattık yani. Hani Türkiye'de çok iyi bir talent var, çok iyi bir mühendislik var, yoksa da yetiştiririz. Böyle şu anda benim en büyük yoğunluğum Türkiye'de çok iyi bir takım kurmakla geçiyor. Bir işte 18 kişi olduk, 30 kişi olacağız, 50 kişi, 100 ve 1000 kişiye doğru sadece Amerika'ya çalışan bir mühendislik ekibi kurmakla uğraşıyoruz yani. Hedef bu şu anda.
Çok güzel abi. Bu ekip dediğin 15 kişi işte 25-50 giden sadece mühendis mi, yoksa bunların içinde PM işte tasarımcı falan da dahil mi?
Ya şimdi Silikon Vadisi olarak baktığın zaman PM ve tasarımcı bulmak Türkiye'de iyi PM ve tasarımcı bulmak o kadar kolay olmuyor. Onları yetiştirmenin yolunu da bilmiyorum ben işin açıkçası. Yani biz o yüzden bayağı mühendis fokusuz yani. Bayağı mühendis olabilir. Başka fonksiyonlarda da başlayabilirsek olabilir. Başka leverage'lar var. Mesela başka farklar var. Türkiye'de mesela bir payment operation takımı kurmaya çalışıyoruz bir yandan da. O da çok mantıklı bir şey ve avukatlardan oluşuyor falan. Biraz böyle hani PM ve design genelde Silikon Vadisi'nden geliyor. Yani Gusto'da hep öyle yapmış. Hepsi Silikon Vadisi temelli. İşte Uber'dan, Google'dan gelmiş insanlar. Ama engineering, bizim mühendis çok kısa bir süre içinde çok güzel işler yapabildiği için biz biraz şu anda mühendis odaklıyız yani işin açıkçası.
Anladım. Yani iyi PM olmak istiyorsanız da bence Üretim Bandı podcast'ini dinlesin.
Dinleyin. Evet. İyi PM bulursak tabii ki. Bizim ama şöyle bir inancımız var. Benim hep öyle bir inancım var. Burada da onu görüyorum Gusto'da. Çoğu PM çok technical insanlar. Yani çoğu PM Gusto'da software engineering olarak başlamış. Hani bu genelde pek öyle olmuyor. İyi bir software engineer olmuş, team lead olmuş, iyi bir team lead olmuş. Sonra PM'e dönmüş. Yani mesela biz PM çok alıyoruz. Mühendislerin dilinden anlamıyor adam yani. Anladın mı? Hadi arkadaşlar bir şey yapalım. Mühendislerle çalışmak istemiyor. Yani mühendisle bizim mesela bütün bizim remote team'de PM kavramımız yok bizim. Engineering lead var. Product designer dediğimiz UX'çi var. Onunla biz birleştiriyoruz. Bizde mesela PM yok ve ben o prosesi de biraz görüyorum. Mesela Mercury Bank gibi pek çok startup ufak seviyedeysen yani 50 kişinin altında direkt mühendislerle designerları birleştiriyorlar. Mühendis zaten yapar ki task management, yani PM'e niye ihtiyaç var yani diye baktıkları bir bakış açısı var açıkçası. Büyük firmalarda kesinlikle olacağını düşünmüyorum ama ufak firmalarda Silikon Vadisi'nde böyle bir garip bir trend gördüm çok cool firmalarda. Biz de öyleydik yani. Bizde PM yoktu remote team'de.
Anladım. Şimdi biraz remote team üzerinde konuşalım istiyorsan. Senin çünkü Gusto'ya yeni geldin. Oraya da girebiliriz hafif hafif ama bu remote team'de daha çok hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Yani bu mühendisler en çok hangi teknolojilerle haşır neşir oluyorlar?
Biz bayağı Ruby on Rails'çiyiz abi. Yani biz bayağı Ruby on Rails. Yani Ruby on Rails yiyoruz, bitiriyoruz. 10 yıldır Ruby on Rails kullanıyorum. Yani Silikon Vadisi Ruby on Rails haricinde genelde pek bir şey kullanmadık. Yavaş yavaş bazı API'larımızı Node.js yaptığımız oluyor. Biraz Go'yu denedik ama open source bir Ruby kadar gelişmiş değil ve ben şeyi çok inanıyorum. Yani Ruby ekosistemi o kadar güzel bir ekosistem ki insanlara open source'u öğretiyor. Yani bugün open source bu noktadaysa bunun içinde Rails ve Ruby'nin çok büyük bir katkısı var. Çünkü sen bir Ruby projesi yaptığın zaman ve internete koyduğun zaman başka bir insan çok kolaylıkla run edebiliyor. Kolaylıkla contribute edebiliyor. Yani çok kısa bir zaman önceye kadar en çok star almış GitHub'da projeler Ruby projeleriydi yani baktığınız zaman. Şimdi tamam Node.js geçti onu, TypeScript Node.js geçti ama uzun yıllar Ruby. Ya biz o yüzden Ruby developer kafasını ve Ruby'cileri biz çok seviyoruz. Yani bizim frontendçilere bile biz Ruby öğretiyoruz. Biz şu anda Ruby ve Node.js havuzuyuz yani. Bundan önce hep Ruby'ydik.
Peki frontend'de vanilla JavaScript falan mı kullanıyorsunuz yoksa kullandığınız böyle framework'ler var mı?
Evet. Vanilla JavaScript ben hiçbir zaman kullanmayı tercih etmiyorum. Hiç yapmadık. Yani o kadar high performance driven bir şey yok. Ama bu konularda da şöyle çok iyi seçiyoruz. Hatta React Native'in web sayfasına giderse insanlar eski web archive'dan Movilala Trailer app'ini görecekler. Dünyanın ilk Android ve iOS'te Facebook haricindeki ilk app'i yapan insanlardık biz. Ben frontend'de şu anda Vue.js'i çok seviyorum. Yani Next.js ve Vue.js bize çok uygun. Gusto'da React kullanıyoruz. Biz remote team'de Vue.js kullandık. Çünkü Vue.js hani direkt HTML üzerinden çok güzel bir şey. Yani ekstradan bir render yok, ekstradan başka bir şey yok. O yüzden hani ben Vue.js'çiyim bayağı bir ama biz Gusto'da React kullanıyoruz şu anda. Zamanında şöyle bir şey yaşadım ben. Çok güzel bir hikaye. Bunu anlatayım aslında. Ve insanlar open source'a biraz böyle de bakarlarsa çok güzel bir bakış açısı olabilir. Bir Angular'ın ilk daha Angular 1.0'ı da 1.0 mıydı 2.0 mıydı Google'ın toplantısına gitmiştim. Böyle 50 kişi falan vardı yani. Victor diye bir kişi var. Angular'ın ana kontribütörlerinden. Victor'a dedim ki, Victor ben decision yapacağım. Ya React'i kullanacağım, ya başka bir şey kullanacağım, ya jQuery'de devam edeceğim, ya Angular'da devam edeceğim. Ama Angular'da şöyle bir çekincem var benim dedim. Sen Google.com'da Angular kullanmıyorsun. YouTube'da Angular kullanmıyorsun. Gmail'de Angular kullanmıyorsun. Yani ne halt yemeğe yaptın Angular'ı yani? Anlatabiliyor muyum? Yani kendi yaptığın ürünü eğer Google'sa ya arkasında durmuyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o zaman da şeye gördüm. Ya bu zaman içinde kaybedecek. Ama React'i görünce Facebook React'i kendi ürünü gibi kullandığı zaman, kendi web sitesinde kullanıp milyarlarca insana ulaştığı zaman her türlü düzeltmek zorundasın. Yani bug'a izin veremezsin ki yani anlatayım. Çünkü milyarlarca insan kullanıyor. Angular biraz bunu geç yaptı ve ben hep böyle bakıyorum. Bir projeye binerken şunu öğrendim zaman içinde. Bir şeyin performanslı olması çok önemli. Yani biz developerlar o performans ihtiyacımız olmasa bile performanslı olan şeyleri kullanmayı seviyoruz. O yüzden de Vue.js ve Next.js çok büyüyor yani büyüyecek de çünkü çok iyi bir performansı var. Bakıyorsun bugün Elixir çok güzel bir yavaş yavaş pick up ediyor yani mantıklı çünkü çok hızlı yani anlatabiliyor muyum? Elixir'da Phoenix Framework'ünde bir şey yazmak ama o open source onu destekleyecek mi onu bilmiyoruz o kadar. Yani Erlang'da bir şeyler yapmak. Ama ben hep inancım open source'un arkasında kim var o büyük framework'lerde ona göre bakmak. Bir de o Vue.js'i yapan insan bu işi full time'a çevirebiliyor mu? Çevirdiler de artık çok büyük bir organizasyon oldu. Deli gibi geliştiriyorlar. Ve learning curve'in düşük olmasına ben çok bakıyorum. Hızlı bir şekilde öğrenip çok hızlı bir şekilde yapabiliyor muyuz? O yüzden biz bayağı remote team'de Vue'cuyduk yani. Vue.js yaptık.
Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Elixir bana kalırsa istenilen şeye gelemedi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz o taraftayım ben. Biraz uzaktan baktığım kadarıyla daha iyi bir yerde olabilirdi şu an. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir önceki podcast'te de Next.js konuşmuştuk. Next.js bir daha geçti diye konuşmak istiyorum özellikle. Çok duyuyorum. Henüz deneyimleyemedim kendi adıma ama senin birazcık deneyimleriniz varsa kullanıyor musunuz? Nerede kullanıyorsunuz?
Yani şimdi biz onu birkaç yerde denedik. Sonuçta bu bir React Framework'ı olarak geçiyor ya. Yani pek çok React'in vermediği şeyi sana veriyor. Mesela benim en çok sevdiğim özelliği fast refresh olayına ben hastayım genel olarak. Yani sen bir şey yapıyorsun. Azıcık bir şey değiştirdiğinde bütün her şey rescale etmiyor. Yani çünkü mesela Facebook gibi bir sistemi düşün. Mesela Next.js'te bunu koymuşlar. Yani fast refresh yapıyorsun. Ufacık bir şey değiştiriyorsun ya da live editing yapıyorsun. Live editing yaptığın zaman bazı şeyler değişip fast refresh olabiliyor. Tamam mı? Mesela ben bu refresh olayını çok seven bir adamım yani. Hiçbir config olmamasını çok seven bir insanım. Tabii bunun decision'ı benim CTO'm veriyor Adam Dilek ama bu konularda biz Next.js'i çok seviyoruz. Yani Next.js'in bir de static render'ı by default oluyor olması lazım. React'te bu by default olarak yapılmadı. Yani şimdi sen React yapıyorsun. Sayfaya koydun. Google yıllarca indekslemedi onları. Yani hala bile nasıl indekslediği belli değil. Next.js'te bu otomatik bir şekilde var yani. Tamam ve onu incremental şekilde de yapabiliyorsun. Şey Jekyll'daki gibi. Ruby'nin Jekyll'ında gibi. Yani bir şey değiştirince gidip bütün her şeyi compile etmiyor. ama o sayfada gereken şeyleri compile edebiliyor, pre-render edebiliyor. Hani böyle çok React'in vermediği çok güzel şeyleri veriyor. Yani React'in tarzına çok yakın ama çok tatlı gerekli şeyleri veriyor. Bir de çok fazla insan Next kullanıyor. Yani GitHub kullanıyor, Twitch kullanıyor, Hulu kullanıyor. Baya baya bir firma kullanıyor. Uber kullanıyor bildiğim kadarıyla düşünüyorum. InVision kullanıyor olması lazım. Hani React'in de bir de heavy'liği de yok. Hani şey oluyor ya, şimdi sen React'i yapınca o koskoca yılların biriktirdiği şey var. Next'i yapan adam biraz daha rethinking yapıyor. Bunların hepsine ihtiyacımız yok. Sadece şunlara, şunlara, şunlara ihtiyacımız var diyor. Ve hani biraz daha basitleştirilmiş güzel bir şeyi ortaya çıkarıyor. Ben o yüzden Next'i ve Vue.js'i bu mantık altında çok seviyorum ikisini de yani.
Hangi versiyonu kullanıyorsunuz Rails'ta?
Biz Rails'te hep son versiyonu kullanırız.
Şey, master'da mısınız yoksa 6'da mısınız?
6'dayız. 6'dayız ama mesela şunu yapıyoruz, mesela Rails'ın Release Candidate 1'i dün çıktı diye hatta ben onu ekibe falan da gönderdim. 7.0. Şimdi biz onu yavaş yavaş Release Candidate çıkmaya başladığı zaman hafif hafif denemeye başlıyoruz. Yani Development Mode'da ona geçmeye çalışıyoruz. Yani her zaman aslında bu Gusto'da da böyle, yani dev firmalarda da bir artık böyle. Hani her zaman up to date'i kullanmaya çalışıyorlar. Ama tabii o senin test suite'inle alakalı bir şey. Yani test suite'in iyiyse bunu yapabiliriz. Test suite'imize önem veriyoruz. Evet, o yüzden de hani çok iyi bir coverage'ı var. Yani bizim mühendislik ekibi çok iyi iş yapıyor. Güzel bir coverage'ı var. Ben son versiyonları kullanmayı çok seven bir insanım genel olarak. Yani şey diye bir laf var ama never update a working system ya. Ben hiç öyle değilim ya. Direkt update it. Hattı. Her zaman beta kullanıyorum ben yani. Mesela benim mesela telefonumda Apple mesela launch etti, hemen beta'ya geçiyorum. Bilgisayarda Mac'i beta'ya geçiriyorum. Bu sene ama geçen versiyon ve bu versiyonda Allah kahretsin dedim, çok fazla sorun çıktı. Silmek zorunda kaldım. Mesela Brief, Home Brief falan çalışmıyor. O yüzden hani şey oldu. Mac'te biraz daha dikkat etmeye başladım. MacOS'ta ama telefonda mesela beta'ya geçiyorum. Ben beta kullanmayı çok seviyorum. Yani biz mesela Facebook'un React'ini beta'ya kullandık. Apple Watch'a dünyadaki ilk laboratuvarlarından birine girdim ben. Apple Watch laboratuvarına. Özel otelde kalıyorsun. Hani şeyi biz çok seviyoruz. Beta teknoloji kullanmayı çok, biz ekip olarak da yeni teknolojileri kullanmayı çok seven bir insanız. Yani hani millet onu yapmıyor ama biz böyle bir şey oluyor. Merakımız var. Yeni bir mühendis geldi ya da hızlı öğrenebilen bir mühendisimiz var ekibimizde. Onu diyoruz ki ya şunla yapmayı desene. Mesela biz Remote Team'de çok manyak bir şey yaptık. Buna ben bayılıyorum. Builder.io, Gatsby ve Airtable'ı birleştirerek milyonlarca web sayfası üreten ve SEO'da sıfırdan 50 bin visitor'a çıkan statik sayfalar oluşturduk. Böyle hani database, matabase falan kullanmadan diye düşün. Mesela dünyadaki bütün ülkelerin iş hakları ile ilgili sayfalar yapıyor. İşte vergi nedir, izinler nedir, izin süreçleri nedir, işten atılma nedir, işe alma nedir, insan hakları ne, çalışan hakları nedir, izin hakları nedir, böyle işte vergiler nedir diye bir sayfa hazırlayacağız. Guide, International Guide, işte 170 tane ülke olduğunu düşün. Her birinin de işte o ülke / tax, işte Turkey / hiring, salary, termination, severance, bütün böyle şeyler var değil mi? Biz bunların hepsini Airtable'a yaptık. Bütün içerik Airtable'da. Airtable'ı okuyorduk. Builder.io'da template sayfalarını hazırladık. Gatsby Builder.io'ya gidiyor. Template'i alıyor. O template'ten Airtable'a giriyor. Tık tık tık tık tık tık bütün sayfaları oluşturup böyle yüz binlerce sayfa oluşturan bir engine yazdık mesela. Ben onu böyle keşke open source yapıp böyle biraz duyurabilsek çok istiyorum aslında. Ama burada da ya biz öyle şeyleri çok deniyoruz. Yani bizim ekibimiz, bizim en güzel özelliğinden biri böyle yeni şeyleri biz çok deniyoruz.
Şimdi bu çok güzel ama şimdi burada şöyle bir engel çıkıyor. Şimdi gerçek hayatta iş hayatı bence çok farklılaşıyor birbirinden. Şimdi bu kadar çok deneysel takılmanın, bu kadar çok betalarda gezmenin, release kendileri geçiyorum, onlar olabilir. Bir maliyeti olmuyor mu? Yani bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bir de gerçek hayatta yapmanız gereken işler var. Orada hani deneyemezsiniz test olarak. Bir yerlerde bir laboratuvarınızın ya da yazılımcılara bir vakit mi veriyorsunuz? Nasıl oluyor bütün bunlar?
Biz alırken işe en baktığımız şey öğrenebilme hızı. Yani bizim tek baktığımız yazılımcı da çok iyi öğrenebilme hızına bakıyoruz. Ve kendini sürekli geliştiriyor mu geliştirmiyor mu buna bakıyoruz. Şimdi öyle olunca zaten genelde bizim ekipte hep şey oluyor. Yani zaten yeni bir şey deneyeyim. Yani biz mesela işte Remote Team statik web sitesini yaparken önce Jekyll'la yaptık. Ondan sonra dedik ya biz bunu neden Gatsby'de denemiyoruz? Yani Gatsby'de deneyelim. Birisi Mehmet vardı, bizim frontend mühendisimiz. Orada denedik. Tamam, database ya yani niye MySQL kullanıyoruz? Airtable kullanalım. Hani biz biraz onun progresif gidiyoruz. Hani böyle şey de yapmıyoruz. Yani böyle oturup aman böyle ille yeni bir şey deneyelim diye bir manyaklığımız yok.
Tam onu soracaktım yani. Şahin. Yani orada evet. Bir şey ihtiyaçtan mı geliyor yoksa
ya, hep ihtiyaçtan.
Demiş. Ya Twitter'da hep şöyle ihtiyaçtan. Bir şey gördük de hadi deneyelim diye çıkmıyor.
Hiç zaman öyle değil. Hayır. Baya da onu iyi seçiyoruz. Yani baya bir maturity'sinin gelmesi gerekiyor. Yani bir şey mesela Gatsby bence maturity'si ulaştı. Artık çok fazla insan kullanıyor. Bir de çok hızlı. Gatsby Jekyll'ı yendi yani statik web sayfası.
Peki şöyle mi oluyor Şahin? Bir tane junior geliyor ya da herhangi biri. Ya Şahin abi şöyle bir şey çıkmış. Bir prototip yapayım göstereyim mi diyor. Yoksa böyle günleriniz mi var? İşte mesela her çarşamba öğleden sonra ya da bir hafta iki hafta ayırıyor musunuz normal işlerinizin dışında? Yoksa İnsanlar akşamları mı bakıyorlar? Biliyorsun bu muhabbet var yani biz akşamları bakmamalıyız falan. Hani şirketler bize vakit vermeli gibisinden. Hani nasıl yapıyorsunuz? Çünkü bunu çok merak ediyorum. Bunu yönetmek gerçekten çok zor. Uzun bir süre. Siz evet. Nasıl yaptığınızı
biz
merak
ediyorum. Biz baya edge'deyiz ya. Biz baya edge'deyiz yani. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim gerçekten sürecimizin içinde bu. Hoş görüyoruz yani. Evet biz şimdi remote'i Jekyll'ı bir yerde bir hit ediyoruz Jekyll'da. Bizim artık bunu Gatsby'ye geçirmemiz lazım. Oradaki 1-1,5 aylık development sürecine biz okey diyoruz. Çünkü ben bunu hem ek firma için iyi olarak buluyorum. Biz hep şöyle bakıyoruz. Bizim kültürümüzde biz mühendis için okuluz abi. Tamam mı? Yani bir kişinin bize gelip sıfırdan sonraya yani 2 sene içinde before and after'ı öyle bir yüksek olması lazım ki ya ben vay be ne kadar çok şey yapmışım, vay be ne kadar çok şey öğrenmişim demesi lazım. Tamam mı? Biz zaten bizim hep sürecimizin içinde bu. Bunun ama orada o kadar güzel bir uyum ki o. Yani o insan zaten akşam gece onu zaten çalışacak. Yani zaten ben onu iş sırasına vermezsem o gidip onu zaten öğrenecek. Hani biz o kadar hem insan doğru hem proje doğru hem de yaptığımız hem de bizim CTO'muz çok iyi Adam Dilek. Hem o kadar iyiyiz ki biz o konuda bu böyle o kadar bizim şey oluyor ki progresif bir şekilde gelişiyor ki. Yani biz ona şirketten de zaman ayırıyoruz. O kişi akşam da yapıyor ama karşılıklı olan bir şey bu. Yani bu böyle bir dayatmadan ziyade böyle bir dans gibi bir şey aslında yani tamam mı? Bunun genelde ben takip ediyorum abi. Yani benim takip ettiğim onlarca developer bloku var. Yani bütün ben Rails'ın her versiyonunu okurum. Node.js'in her versiyonunu okurum. Visual Studio'nun her versiyonunu okurum. AWS'in bloklarını okurum. Ve bu benim feed'ime düşüyor. Yani gidip zaman ayırmıyorum ben buna. Feed'lime geliyor. Feed'liden takip ediyorum ben. İşte Cloudflare'in bloklarını ve bunları ben girip okuyorum. Hacker News'i de takip ediyorum. Ve artık bunu 20 yıldır takip ediyorum yani. Hani bu şaka değil artık. O yüzden yani daha Crystal 1.0 daha çıkıyor Hacker News'te. O bütün yorumları iyi kötü görüyorsun. Hadi bakalım şimdi mesela geçenlerde birisi çok güzel bir dil çıkartmış. Bakalım ne olacak yani anladın mı? Ama gördüm ben onu bir yıl önce yani tamam mı? Bakalım kazanabilecek mi? Go daha ilk böyle başladığı zaman open source yapalım yapmayalım mı diye diyaloglar başladı mesela Hacker News'te tamam mı? Tamam abi Go geldi buraya. Bakıyorsun karşılaştırıyorsun. Bu iyi mi? Biz zaten müthiş bir engineeringlerimizi biz devamlı besliyoruz. Ve bizim ekibimizde böyle olan insanlar da olmaya başladı. Yani yeni tool'lara bakıyor, yeni şeyleri inceliyor, yeni değişik şeyleri öğreniyor, paylaşıyor ekiple. Mesela autocomplete. Mesela biz GitHub'ın autocomplete'ine hepimiz girdik yani çoktan betasına girdik yani. GPT-3 mesela OpenAI'ın ben oraya girdim mesela daha ilk çıkar çıkmaz. Tamam takip ediyoruz yani o tip şeyleri. Yani biz de zaten müthiş bir takip sistemimiz var. Ve bizim Engineering'de Off Topic diye bir grubumuz var. Oraya da sürekli biz bombalıyoruz yani. Ve her gün en az 2 tane şey bombalıyorum oraya yani. Anladın mı? Ve o artık insanlarda da bunu oluşturuyor. Herkes takip etmeye başlıyor. Herkes zaten yeni bir şey öğreneyim, değişik bir şey yapayım diye düşünmeye başlıyor yani. O da genel bir kültür oluyor zaten böyle olunca. Yani.
Şimdi burada bir seni de biraz dinlendireyim. Şimdi burada şöyle bir şeyi sormak istiyorum. Tam kültürü dedin güzel bir yere pas attın bana. Senin bir kültürün var ve remote teamle beraber böyle bir kültürü inşa etmeye devam etmişsin insanlar işe alarak. Şimdi bu çok sorulan bir soru oluyor. İşte ben paraşütte çalışırken de işte insanları nasıl işe alırken neye dikkat ediyorsunuz diye bir soru sorulmuştu bana bir yerde ve ben kültürüne bakıyorum demiştim. Nasıl bakıyorsun demişlerdi ve cevap veremedim böyle yani. Direkt bir cevabı yok. Ya bu şeye benziyor. Geçen de bir podcast'te dinlemiştim. Basket atıyorsun. Çok iyi bir basketçisin. Gelip sordukları zaman çok iyi bir basketi nasıl atıyorsun? dedikleri zaman anlatamazsın. Yani çünkü o bir artık yani şu açıyla topu şöyle tut bir şeyi yok. Sen de burada bir şey dedin. Öğrenebilme hızına ve kendini geliştirebilme kabiliyetine bakıyoruz dedin. Bu nasıl bir şey? Nasıl anlıyorsun? Yani çok saçma bir soru biliyorum ama hani yılların getirdiği birikimle böyle bir varsa
müthiş bir soru abi. Biz yaptığımız her şeyin altı dolu abi bizde. O yüzden hiç sıkıntı yok yani. Hani sana soracağın hiçbir şey evet bilmiyoruz demeyeceğim yani. Anlatabiliyor muyum? Biz abi 23 şeye bakıyoruz bir insanda.
23 mi dedin?
23'ten.
Zamanımız çok yok ama sen birkaç tanesini söyle bakalım.
Ben sadece öğrenme yeteneğini, bu Türkiye'de çok zor. Bahaneler kültürünün olmaması lazım. Yani bahane üretmiyor olması lazım. Yani biz mesela insana diyoruz ki, bu proje veriyorsun. Adam pazartesiye az kalmış, 3 gün kalmış. Ne durumdasın diyorsun. Adam yani sana böyle bahaneler şeyi yazıyor yani. Ya de, biz ben sana niye yapmadın ya da onu sormadım ki ne durumdasın diye soruyor. Yani kötü bir soru da değil. Biz hep böyle defense modundayız ya genelde her soruya yani. İşte mesela bu var mı yok mu ona bakıyoruz. Ne istediğine çok iyi bakıyoruz. Yani adam bana derse ki ben startup kurmak istiyorum. Ya sen bir önce bir altın bileziğin olsun. İyi bir yazılımcı ol. Dünyayı bir takip et. Ondan sonra kendin haricinde bir 10-15 tane daha özelliğini geliştir. Ondan sonra iyi bir girişimci olmayı iste mesela. Tamam mı? Biz yazılımcı da yazılımcının ne istediği bizim için çok önemli. Tamam mı? Sonra da öğrenme hızını sana bir örnek vereyim. Biz mesela augmented reality işim vardı benim bir önceki startup'ım LeoAir. Türkiye'den mülakatta insan arıyoruz. Bir tane biz ona basit bir proje veriyoruz ama genelde çok zor projeler veriyoruz. İşte kendini dans et. Bir de ARKit'in o zaman beta versiyonu. Dans et. Dansın hareketlerini kaydet. Bu bizim mülakat sorumuzdu. Dansın hareketlerini kaydet. Başka bir objeye apply et. Tamam mı? Abi yani belki 50 kişiye verdik. Abi herkes, çoğu insanın cevabı ne biliyor musun? Benim telefonum yok, ben bunu yapamam. Aramızda, ekibimizde bir tane adam vardı. Ne yapmış biliyor musun? Herif Apple Store'a gitmiş. Apple Store'u ikna etmiş nasıl becerdiyse. Apple Store'da gizlice bunu geliştirmiş. E şimdi ben bu adamı işe almayayım mı yani? Anlatabiliyor muyum abi? Tamam mı? Mesela bizim designerımız var Eren Can. Biz de genelde kağıt üzerine bakmıyoruz abi. Bizim çoğu insanımız üniversite mezunu bile değil. Bizim herkese 18 yaşında genç var ya. Oğuzhan var yani. 18 yaşında çocuk yani. Ben onu diyordum ki başta okula gitme. Şimdi diyorum ki zaten işe girdin okula gidiver. Hani tersten gidiyoruz. Hani o kadar işe girdin. Ne yapıyoruz mülakat sırasında? Mülakat sırasında hafifçe belirtiyoruz bunu. Birinci haftada, birinci günde görüştüğümüzle 30. gün arasında o süreç içinde kendini geliştirmiş mi ona bile bakıyoruz biz. Ve biz çoğu zaman yani bilmediği bir, yapamayacağı bir projeyi veriyoruz ve o sıradaki öğrenme yeteneğini bakıyoruz insanın, tamam mı? Çünkü iyi bir mühendis, 10x mühendis olmanın birinci şartı müthiş iyi bir takip yeteneğinin olması lazım. O yoksa da içinde olup biz onu zaten geliştiririz. Çok iyi bir öğrenebilen bir insan olman lazım. Nasıl öğreneceğini. Biz insanda baktığımız en önemli özellik bu. Ondan sonra baktığımız işine özeniyor mu? Bu bizim CTO'mun çok değer verdiği bir şey. Çok da doğru bir şey. Adam Dilley'in önem verdiği bir şey. İnanılmaz işine özeniyor mu insanlar? Ben de ona %99 prensibi diyorum. %99 prensibi şu, bizim Türk mühendisleri, biz biraz genel olarak da egosu yüksek insanlar olduğumuz için işin %99'undan bazılarını mükemmel yapıyoruz. Ama işin bitmesi için gereken, bak gülüyorsun, %1 ile bir saçma sapan kısımları var, onları yapmıyoruz. Mesela bu adamları biz almıyoruz işi. Anladın mı? Yani adam ne olursa olsun işi her türlü bitirecek, bu adamları biz arıyoruz. Ve bunu da gerçekten mülakat sırasında o kişinin disiplininde görüyoruz yani. Hobisi iş, bu işi olan alıyoruz. Yani zaten o adamı bıraksan bunu yapacak yani kendi kendine yani, tamam mı? Bunların hepsine baktıktan sonra bazılarında böyle bir, dediğim gibi 20 tane daha baktığım bir şey var. Hepsine tabii o anda bakamıyorsun. Mülakat, bir saatlik mülakat yapıyorsun. Ne kadar hissedeceksin ki? O akşam çalışma zevki olan insana bakıyoruz biz. Yani kendini geliştiriyor mu akşam? Mesela bizim sorduğumuz sorulardan biri o. İş sonrası ne yapıyorsun? Adam iş sonrası ben restorana gidiyorum, arkadaşlarımla gidiyorum, sosyalleşiyorum diyorsun. O adam bizim için doğru adam değildir. Bu şu demek değil. Biz bu adamı gece gündüz çalıştıracağız anlamına gelmiyor. Kendini geliştirme isteği var mı yok mu onu gösteriyor aslında bu yani.
Hocam zaten o 99%1 olayı var ya, o güldün dedin. Kimse tabii şu an podcast dinleyenler göremediği için. Çünkü ben de yapıyorum bunu. Yani bence sen de yapıyorsun. Bu bizim kültürümüzle alakalı bir şey. Bazımız bunun farkında, bazımız değil. Ben bunu bir yeni fark ettim ama. Hani farkına varmam noktası oldu. İşe özenmek dedin abi. Şimdi kod review falan mı? Nasıl özenmek? İşe özenmek nedir? Yani temiz kod yazmak, testini yazmak, design pattern'ları uygulamak gibi şeyler mi? İşine özenmek nedir?
Ya işine özenmek, bu dediğin hepsi var. Tabii ki var. Yani kod review, kaliteli kod yazmak. Kod review ve kodunu bırakmamak diyoruz biz ona yani. Ben size niye review edeyim ki yani? Sen zaten baştan düzgün yaz yani. Anlatabiliyor muyum? Olabilir ki iyi ya. Biz o review'leri her zaman minimize etmeye
Tam o noktada bir şey
çalışıyoruz yani.
diyebilir miyim?
Tamam
Unutma
mı?
lütfen lafını. Ben kariyerimi böyle 6. 7. yılında bu gerçekten review olayın hani paraşüte girmemle beraber girdim. Ve benim review'larım çok dönüyordu. Biri bana şey dedi sonunda gelip. Dedi ki eğer bu kod senin önüne gelseydi, senin yazdığın kod approve ediyorsan yolla. Yani senin approve edebileceğin kodu, düşündüğün kodu yolla dedi ki karşı tarafın gücünü şeyini azalt yani hani. Ya ben çok inanıyorum bu review olayına ama bazen işte o 99 %1 olayı işte ben oradan dolayı biraz daha aydım. Bu yeni şirketimde de biraz olmaya başladı.
Ama o yabancılar ona çok dikkat ediyor da o yüzden. Biz Türkiye'de yırtıyoruz o işten ama yabancıda sen
Yok ya aynı
kendine
emin ol
yani
emin ol. Çok ben yabancı Türkiye güzellemesi yapmayacağım burada. Biraz daha kişinin o işe ne kadar özendiğiyle, ne kadar bildiğiyle, o anki durumla alakalı biraz. Neyse özenmekten kod review'ların dışında diyordun abi. Buyur lütfen devam et.
biz gelen herkese hem biz kod review yapıyoruz hem de ona kod review yaptırıyoruz. Şimdi bence işin en güzel olayı yani Junior bile olsa biz hemen onu bir kod review'e sokuyoruz. Yani onun da kod review yapmasını sağlıyoruz. Yani ki herkes kod review yapıyor bize yani. O yüzden de ve karşılıklı kod review yazdığı zaman hemen empati sağlayabiliyorlar yani, tamam mı? Ve dediğin gibi yani biz insana şunu öğretiyoruz. Amaç iş yapmak değil abi. Biz hep şöyle bakıyor insanlar yani. Amaç ürün ortaya çıkartmak değil, amaç müşteriyi mutlu etmek abi. Daha eğer sen kötü bir kod yazarsan müşteri de patlayacak ki o. Bizde patlamıyor ki. Anladın? Müşteri zarar görecek ondan yani. Sen benim için yapmıyorsun ki onu, şirket için yapmıyorsun ki. Biz onu müşteri için yapıyoruz yani. Bizde bu communication o kadar net ki. Yani senin yaptığın şey başka bir insanın zamanını kaybettireceksin sen yani. Tamam mı? Biz hep bunu aslında gösteriyoruz, anlatıyoruz. Yani olay sadece böyle kodu yazayım hadi göndereyim. Benim işim bitti değil. Yani onu kullanan müşteri problem yaşayacak. Ve biz mühendislerimizlerle müşterilerimizi her zaman konuştururuz. Ve bunu hep yapıyoruz. O zaman o sorun çıktığı zaman hemen bağlıyoruz o kişiyi. Bak bunu yapan mühendis buydu. O mühendisin o şeyini görüyor. Hem o engineer onunla ilgili kızmamayı öğreniyor. Tamam mı? Yani bir insan bazen hatalarını gösterince, eksiklerini gönderince code review. Çünkü mühendislikte çok böyle şey bir şey. Yani gerçekten iniyorsun. Bunu yanlış yaptın. Bunu doğru yaptın. Şunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Direkt böyle işine karışılan bir şey yani. Çok garip bir kavram aslında.
Farklılığı söyleyeyim yabancı Türkiye. Biz hata aramak için kod review yapıyoruz. Ona götürüyor. Yani hani şey gayri ihtiyari sanki abi ben bunu yazdım hadi hatamı bul diyor karşı taraf sana. Ya öyle bir durum yok ki. Yok ego yoktur da o gayri ihtiyari böyle içeriden çıkıyor. Aa bulayım bir şey. Yani iyi niyetli ama kötü niyetli anlamda demek istemedim. Öyle baktığın zaman takdir edeceğin güzel şeyleri de kaçırıyorsun. Oradan bir şey öğrenmeyi de kaçırıyorsun. Aslında reviewer yani review eden bir şey de öğrenebiliyor. Ben çok fazla benden daha az tecrübeli insanlardan çok fazla şey öğrendim. Bazen çünkü takip edemiyorsun bazı şeyleri. Tabii nasıl çalışıyorsunuz tam oralara giremedik pek vaktimiz de kalmadı ama yani birazcık oraya gelebilirsem mesela bir developer bir işte mi çalışıyor, project based mi çalışıyorsunuz, ürün based mi çalışıyorsunuz? Nasıl orada şeyler nasıl oluyor yani domain based mi?
Bir noktaya koyuyoruz. Yani single responsibility principle dediği benim çok sevdiğim bir konsept var yazılımda. Onu biz ekibe de uyguluyoruz. İnsanların yeteneğine göre, öğrenme şeyine göre değiştiriyoruz, onu modifiye ediyoruz. Mesela işte birisi var, kendini çok geliştirmiyor ama iyi bir yazılımcı. Onu hep aynı yerde tutuyoruz mesela. Onun orada gelişiyor. Ne zaman sıkılmaya başladığını biz hissediyorsak, o zaten bizde çok güzel communication var abi. Dil söyleyebiliyor. Ben artık şuraya geçmek istiyorum. Biz onu oraya geçiren bir peti hazırlıyoruz. Ama mesela bazı insanlar var, daha fazla şey öğreniyor. Daha fazla şey yaptıkça, daha fazla şey istedikçe onları zaten bazen 2-3 şeye verebiliyoruz. Ama biz tercihimiz genelde bir insana belli bir süreliğine, bu 3 ay olur, 6 ay olur, 1 yıl olur, bir şey vermeyi tercih ediyoruz. Ve onda derinleşip, onu gerçekten güzel yapıp ne zaman repetitive artık böyle biraz bir proses kurmuş olmaya başlıyor. Mesela işte biz Gusto'da app ekliyoruz mesela. App provisioning yapıyoruz, tamam mı? Yani bir insan işe girdiği zaman otomatik bütün app'lere otomatik eklediğim bir sistem yapıyoruz. Şimdi bir kişi var ekipte sadece app ekliyor. Bir kişi var o app sisteminin architecture ile ilgili çalışıyor. Bir kişi ekledik problemler çıkabiliyor onlarla çalışıyor. Biz biraz onu hani gerçekten insanları bölüyoruz. ve o alanda onu genelde çalıştırıyoruz. Yani biraz böyle product ve feature based
anladım, anladım.
Yapıyoruz.
Yani güzel insanların böyle ben burada daha çok kalmak istemiyorum, beni başka bir yere alır mısınız, uygun mu demesi de ve buna sizin de response vermeniz iyiymiş. İşte teknik destek, bug fix, maintenance, yani bunları belirli periyotlarda mı yapıyorsunuz yoksa böyle bir kendi yönteminiz var mı?
Evet ya, bug fix burada mesela yani kenarda bir şey okudum. Teknik borç yazılımcıların en çok işten ayrılma nedenlerinden biri diyorlar. Gerçekten de aslında o nedenlerden biri olabilir. Biz biraz onu ortaya karışık yapıyoruz. Yani bug fixing mesela cuma günlerini falan bug fixing'e ayırın falan diyoruz ama genelde kimse onu yapmıyor. Ne zaman o bug, herkes gibi yani. Abi koskoca firma patlıyor devamlı yani, anladın mı? Devamlı yani WhatsApp bile çöküyor bazen yani düşündüğün zaman yani. Hani biz bug fixing'i critical olduğu zaman genelde yapıyoruz. Ama bug fixing'leri olabildiği kadar minimize ediyoruz. Onu bir sonraki haftanın, iki hafta sonraki işlere de genelde ekliyoruz.
Anladım. Yani aslında timeline'ınıza koyuyorsunuz bir şekilde.
Evet, bir şekilde yani. Hani çok kritikse yani ya da müşteri istiyorsa.
Anladım. Peki şimdi bu kadar yani biraz daha soft şeyler konuşmak istiyorum aslında. Ya şeyi merak ediyorum. Şimdi bir de developer motivasyonu diye bir şey var. Yani okey, kendi haline bırak, çalışsın istediği gibi, hobi işte yeni teknoloji kullanmak istiyorsa kullansın da. Başka bir şekilde onları motive ettiğiniz başka bir şeyler var mı? Efendim side project destekleme, teknik konularda sunumlar yapma, işte kitap alma, kitap verme, bir yerlere yollama gibi. Ya koronada biraz zor oldu ama öncesini sorayım.
Bizim insanlarda beklediğimiz 10x engineer olup Silikon Vadisi seviyesinde marka mühendis olma yapma hedefimiz var herkeste. Mesela bizim ekibimizde bir kişi var, tiyatro eğitmeni çocuk. Ve bizim bütün ekibi konuşma, tiyatro, karakter, özgüven, kendini anlatma bunları öğretiyor mesela. Herkese haftada bir saat diksiyon, communication. Ve resmen psikolog gibi de bazen yani bazen diyor ki ya birisi diyor ki ben bunu anlatamıyorum. Niye anlatamıyorum? Adam bunu çözüyor yani, tamam mı? Ekibimizde böyle bir insan var. İngilizceyi deli gibi destekliyoruz. Deli gibi kendini geliştirmesini istiyoruz. Maaşını devamlı arttırıyoruz. Tamam mı? Open source'a zaten yani zaten yapsın yani. Ama o bizde bunlar bizde o saydığın hepsi zaten var yani. Anlatabiliyor muyum? Onun üzerine şimdi İngilizce full time İngilizce hocası bağlıyoruz ekibe. Herkes 1 saat 2 saat İngilizce çalışabilecek. Çünkü biz şöyle bakıyoruz ben mühendise. Yani biz adamın en iyi okulu olalım. Yani bize girsin çıksın. 2 sene çalışırsa 2 sene. Bize genelde insanlar daha fazla çalışıyor. 4-5 yıl çalışıyorlar genelde. Yani bize desin ki yani ben hayatımın en iyi yerinde çalışıyorum. Yani bundan daha iyi yer çok zor demesi lazım yani. Tamam, bunu sağlamaya çalışıyoruz yani. Geçen 2 haftadır benefit sunumuyla uğraşıyorum. Mesela biz askerliğini ödüyoruz insanların yani. Yani bunun gibi o kadar çok şeyimiz var ki. Mesela işte şimdi gastoda daha da çok paramız var. Daha da çok finansal gücümüz var. Şimdi şey koyuyoruz oraya. Askerlik supportu, ama askerlik için kullanmayacaksın. Eğitim için kullanabilirsin. Çocuğun için kullanabilirsin. Başka şey için kullanabilirsin. Yani bunun gibi o kadar böyle say say bitmeyecek çok şey var ki. Ama bunun temelinde biz bir developer'ı 10x developer yapabilir miyiz derdimiz var yani. Onun için de o bütün o eğitim, kişisel gelişim, yazılımsal gelişim, kariyer gelişimin altını doldurmaya çalışıyoruz.
Anladım. Süper abi. Bu kadar anlattığın şeyler bazı insanların iştahını kabartmış olabilir. Nerelerden ulaşabilirler? Ne gibi pozisyonlar arıyorsunuz?
Evet, biz şu anda yani level 1, level 4'e kadar yani 0 yıllık tecrübeden 10 yıllık tecrübeye kadar iyi Ruby developer, Ruby on Rails ya da bunları öğrenecek Node.js ve Ruby developerlarını deli gibi arıyoruz şu anda. Yani kimsenin veremeyeceği çok çılgın benefitlerde hazırlıyoruz aslında ekip için. Yani nereden ulaşabilir? Çok basit. Bana LinkedIn'den yazabilirler. Bizim remote team'in job şeyleri var, postları var. Oralara gidebilirler. Ama en güzeli LinkedIn'den yazsın insanlar yani. En temiz o. Ben herkese bakıyorum yani. Herkesi cevaplıyorum yani.
Süper. O zaman buraya linkleri de koyarız aşağıya zaten. Şimdi ben burada bölümün sonunda sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi remote team öyle böyle yapıyorlar diyorsunuz. Biz Ruby Türkiye'de ben 7-8 yıldır hiç kimseyi görmedim. Bir sunum dahi olmadı. O zaman sen en iyi developer'ını abi gönderiyorsun. Community'de sunum yapıyor. Söz mü?
Tamam, söz.
Süper abi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Zaten böyle bir cevabı verdiğini bildiğim için seni sana burada sordum. Önceden de konuşmadık bu arada. Kimse şey sanmasın yani, şahit soru ilk defa geliyor. Abi çok teşekkür ederim ben. Çok sağ ol. Senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak?
Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok güzel bir community. Daha Türkiye'de girişimciden daha çok yazılımcı var açıkçası. Ama güzel böyle yazılımcı şeyleri yok. Senin ama yaptığın bence bunlardan biri. O yüzden hani ben katıldığım için çok mutluyum. İnşallah aynı buzla devam etmeni diliyorum yani.
Çok teşekkür ederim abi, ben de sana katıldığın için. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.